Ayrım 3. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 30. Kurtuluş Savaşı'na katılmadı değil mi babanız? Hayır, katılmadı. İstanbul'dan trenle Ankara'ya geldiniz. Trenle Ankara'ya geldik. Babam İstanbul'da iflas etmiş, şunla bununla sermayeyi yemiş herhalde. Kriz zamanı. Biz 1925 gibi Ankara'ya gittik. Cumhuriyet kurulmuştu. Sadri Maksudiler de o zaman bizim evin üst katındaydılar. Sadri Maksudi ile yakın babam, bayramlarda karşılıklı ziyaretler yapılıyor. Hikayenin başına 1929'a dönelim. Benim cebim para dolu, arkadaşlarımı toplayıp Ankara'da lokantalara götürüyorum. Anneniz paralar ne oldu demiyor mu? Diyor ama yine paraları ben alıyorum. Ziyafetler çekiyorum. Orta mektep derslerine de pek gitmiyorum. Annem, haylaz bu çocuk okumayacak diye Sadri Bey'e dert yanıyor. Dostluk var ya, bu çocuğu Leyli Mektebe yerleştirelim diyorlar. Ve beni Sivas'a sürüyorlar. Tam sürgün. Osmanlı'daki sürgünler gibi. Küçük yaşta tanışıyorsunuz sürgünle. Evet, annem beni Sivas'a kadar getirdi. Okula yerleştirdi ve gözyaşları içinde döndü. Kabak yazısında Sivas Muallim Mektebi'nin birinci sınıfına gidiyorum. Haydut çocuklar, hançerleri var. Hocaları tehdit ederler. Bir çeşme var. Sabah yüzümüzü yıkamaya çeşmeye gideriz. Yüzümüze su vurunca buz akar ve ben orada romatizma oldum. Karda top oynarız. Bezden top yapıyoruz. Ayaklarımı üşütmüşüm. Beni hastaneye gönderdiler. Sivas'ta kumarbaz bir akrabamız vardı. Yüzbaşı Hulki Bey. Hulki Bey beni hastaneye yerleştirdi. O zamanın Anadolu Hastanesi. Koğuşta belki 20 hasta var. Birkaç gün sonra yanımdaki hasta öldü. Gelip ölüsünü kaldırdılar. Ben her gün ağlıyorum. Ayaklarım şişmiş. Anneniz niye gelmiyor? Ankara'da annem. O zaman anneme acıklı mektuplar yazıyorum. Sadri Bey'in büyük kızı okuyor ve bana acıyormuş. Adile Hanım babasına bunu iyi bir muallim mektebine nakledelim diyor. Sadri Bey Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor. Beni Sivas'tan Ankara'ya naklediyorlar. Çok şükür. Gelirken nasıl heyecanlı ve mutluyum anlatamam. Anneme, Ankara'ya, arkadaşlara kavuşacağım. Hiç unutmam. Trem, Mamak istasyonuna geldiğinde iğde ağaçları açmış. O baygın kokuyu hala hatırlarım. O koku burnumda. Bakın şimdi bile. Hisli bir hatıra. Ağlıyor. Küçük bir çocuksunuz. Anne babaya ihtiyacınız olduğu bir dönemde yalnızsınız. 13 yaşındaydım. Babam o zaman Mısır'daydı. Sadri Bey'in hayatımda hakikaten büyük etkisi olmuştur. Beni Gazi Muallim Mektebi'ne yazdırdılar. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin arkasında Mimar Kemalettin'in yaptığı kubbeli bir bina vardır. Atatürk modern eğitimi Türkiye'de kökleştirmek, inkılapçı öğretmenler yetiştirmek için orada bir eğitim enstitüsü açtı. Başına da büyük inkılapçı İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu getirdi. Baltacıoğlu Yeni Adam diye bir dergi çıkarıyordu o zaman. Atatürk'ün toplumda devrim ilkesini benimsemiş bir eğitimciydi. Enstitünün adı Gazi Muallim Mektebi idi o zaman. Liseden sonra 2 sene orada okuyanlar orta mektep ve liselere tayin olunurdu. Atatürk'ün eğitim devrimine destek olmak için kurulmuştu bu mektep. Orada ilk kısımda 2 sene okudum. Yüksek kısımdaki ağabeylerimiz bize model oluyordu. Tiyatro ekibi kurmuşlar, Shakespeare'i, Abdülhak Hamid'in Fintenini, Akın'ı sahneye koyuyorlar. Almanya yahut Fransa'da okumuş seçkin insanlar bu enstitüye hoca tayin ediliyor. Kıymetli hocalardı. Enstitü hocaları bize de hocalık yaparlardı. Talihimiz vardı. Seçkin bir muhitteydik. O 2 sene benim gelişimimle talihli bir dönem oldu. Hele Sivas'tan sonra. Biz de sınıfta bir tiyatro ekibi kurduk. Piyesler hazırladık. Siz oyuncu musunuz yoksa?
Tabii. Abdülhak Hamid'in Eşber'ini sahneye koyduk. Hint hükümdarı biliyorsunuz. Büyük İskender tarafından yenilmiş. Kale ateşler içinde. Kızı Sumru teslim olmamak için kendini asmış. Ben orada İskender oldum. Aristo ve Yunan generalleri arkamda. Sumru'yu almak istiyorum ama gittiğimde ölüsüyle karşılaştım. İskender Aristo'ya "Rasto bu nedir?" diye haykırır ölü karşısında. Döndüm. "Rasto bu nedir?" diye bağırdım. Aristo şaşırdı. Hatırlayamadı ne cevap vereceğini. Döndüm, devam ettim.
Komikti. Biliyorsunuz, eşperin lisanı ağırdır.
Altından kalkıyordunuz belli ki.
Herhalde. Mahir Canova da o ekip içindeydi. Ünlü rejisör oldu sonra. Sayım Alpagut, o erkenden vefat etti. Yakışıklı artist Suyavi Tedü o zaman sınıfımızdaydı. O sınıftan iki rejisör çıktı. 1933 yılına kadar Gazi Muallim Mektebi'ndeydim. Gazi Enstitüsü'nün ilk mektep öğretmeni yetiştiren kısmı kapanınca bizi Anadolu'da çeşitli muallim mekteplerine dağıttılar. Beni başlangıçta Adana'ya göndereceklerdi fakat Sadri Bey yok dedi. Balıkesir'de yeni bir mektep açıldı. Öğretmenleri seçkin. Seni oraya göndereceğiz.
Muallim mektepleri muallim yetiştiren yerler. Çok büyük öğretmen açığı var o zaman.
Evet, ilk mektep muallimi yetiştiriyor. Çok açık var. Sivas, Adana, Balıkesir'de erkek, kız muallim mektepleri var.
Siz böylece Balıkesir'e doğru yolculuğa çıktınız.
Sadri Bey'in o yardımlarını unutamam.
Hocalarınızdan kim vardı?
Yeni ve seçkin bir mektep olduğu için Fransa'ya da Almanya'da okumuş seçkin kimseleri Necati Bey'e öğretmen gönderiyorlar. Onlar sonra üniversiteye tayin edildiler. Mesela bizim fizik hocamız Profesör Kürkçüoğlu'ydu. Haldun Bey Fransa'da kimya tahsil etmiş bir hocaydı. Edebiyat hocamız Konya Lisesi'nden gelen Abdülbaki Gölpınarlı'ydı. Hepsi sonradan üniversiteye atandılar.
Oo, ne kadar şanslıymışsınız.
Hepsi seçkin hocalar. Talihim vardı. Balıkesir'i çok sevdim. 14-15 yaşım orada geçti. 18 yaşında oradan mezun oldum. 1935 yılında. İnsan hayatında duygusal bir dönemdir bu. Balıkesir'de galiba şahsiyetim gelişti. Çekingen karakterimi söyledim. Bir doktor da beni korkutmuştu. Kalp hastası olabilirsin diye. Mektepte futbol oynardım. Sağ açık oynardım. Sonra futbolu bıraktım. Kendimi tamamen okumaya verdim.
Abdülbaki Gölpınarlı nasıl bir hocaydı?
Müthiş bir hocaydı. O zaman gençti. Kendisi biliyorsunuz. Mevlevi veya Bektaşi'ydi. Hafızası bir divan gibi dolu. Bütün şiirleri hafızadan okurdu. Onun dersini biz heyecanla beklerdik.
Öyle özel bir hocaydı.
Evet. Saçını ortadan ikiye ayırır, parfüm kullanır, şık giyinir ve gazelleri okurken o kadar coşardı ki kıpkırmızı olur, kendinden geçerdi. Osmanlıcam o zaman da fena değildi. Edebiyata büyük ilgim vardı ve hocamın gazellerine aruzla nazire yapmaya başladım. Mektepte kalırdı. Mektebin üst katında bekar hocalar kalırdı. Coğrafya hocası Emirhan, psikoloji hocası Saadettin Bey, matematikçi Ömer Bey falan. Abdülbaki hocam o zaman "Sen niye yeni tarzda yazmıyorsun da eski tarzda yazıyorsun?" diye beni uyardı.
"Vallahi hocam," dedim, "sizin de gazelleriniz var. Bir yakınlık oldu. Yalnız edebiyatta değil, matematikte de birinciydim sınıfta. Hendese, geometri problemlerini çözer ve hoca gelmeden sınıfa anlatırdım. Benim rakibim okulun lise kısmındaydı. Koca kafa Arif'ti. Sonra mühendis oldu. Okulda matematikte ustaydı. Matematik bana şunu kazandırdı. Açık ve mantıki düşünme, bir meseleyi kesin neticesiyle çözebilme kabiliyeti. Hakikaten Balıkesir hayatımda önemli oldu.
O sırada Ankara'ya da gelip gidiyor muydunuz?
Tabii, mesela Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Türkiye'nin bütün muallim mekteplerinden bir grup Ankara'ya gitti.
Bu sefer siz gittiniz.
Yok, gidemedim. Onlar izci kıyafetindeydi. Balıkesir'den bir grup gitti. Hakikaten çok heyecanlı geçirdik 10. yılı. Bugün hala o marş meydanlarda söyleniyor.
Ergenlik çağınızda Balıkesir'desiniz. Aileden uzakta ama bu defa mutlusunuz. Öğretmenleriniz de çok kaliteli insanlar.
Evet, Abdülbaki Bey'le bir süre sonra arkadaş gibi olduk. O zaman Balıkesir Muallim Mektebi'nin etrafı hep kır, ağaçlar. Ben Virgil'i alırdım. Virgil'in biliyorsunuz hep tabiat üzerine şiirleri. Tarlalarda gezer, onu okurdum. Orada okuduğum kitaplar içinde bir kitap benim üzerimde büyük etki yapmıştır. Hasan Ali Yücel'in yazdığı Bir Dahi'nin romanı, Göte'nin Hayatı. Göte'nin hayatını sanki kendimmiş gibi okudum. İşte Virgil, Göte, Lamartine'i okuyordum. Fransızcam iyiydi.
Fransızcadan nasıl okuyordunuz, onu merak ettim.
Evet, onu nasıl öğrendim? Şimdi yine Sadri Bey ailesine dönüyoruz.
Benim Sivas'tan gönderdiğim mektupları Adile, büyük kızı, okuyor ve bana büyük bir yakınlık gösteriyor. Bu çocukta edebi bir kabiliyet var diye. Benim Gazi Muallim'e gelişimde tabii onun da etkisi olmuş. Fransızcadan şiirler okuyordu bana o. Fransa'dan Fransızcası çok iyi olarak geldi. Yetişkin bir kızdı. Fransızcayı Paris'te öğrenmiş. Sonra Türkiye'de Dame de Sion'da okuyor. İki kızı vardı Sadri Bey'in. Naile ile Adile. Adile Hanım Fransızca şiir yazardı. Bazı şiirleri ailesinde yok. Bende var. Gayet güzel şiirler. Edebiyata ilgim olduğu ve zevk aldığım için o şiirleri bana okurdu. Ve böylece yakınlık oluştu Adile Hanım'la aramızda.
Kaç yaş büyüktü sizden?
5-6 yaş. Genç kız, edebiyata meraklı. Bir muhatap arıyor. En yakın benim. Aile dostuyum. İşte bana Fransızcayı o öğretti. Ve ben Balıkesir'e gittiğimde Fransızca kitaplar okuyordum. Fransızcam üniversitede de kendi arkadaşlarımdan farklı bir pozisyon elde etmeme yardım etti. Üniversiteye gittiğim zaman Fransızca Peuples et Civilizations, Halklar ve Medeniyetler ve Historie de l'Humanité, İnsanlık Tarihi serilerinden kitap okuyordum.
O size gramer öğretti, siz ilerlettiniz.
Gramer değil, bayağı öğretti. Ben de çok çalıştım ve bugün Fransızcam İngilizcemden daha iyidir. O sayede onun dostluğuyla. Adile Hanım'la abla kardeş ilişkisi içindeydik. Adile Hanım'ı Gülhane Hastanesi'nde çalışan kulak burun boğazcı bir doktorla evlendirdiler. Adile Hanım hukuk fakültesini bitirmişti çok sonraları. 1940'larda oluyor bunlar tabii. Dış işlerinde vazife aldı Adile Hanım. Sadri Bey de babam gibi çocukları üzerinde otoritesi olan bir insan. Zorlu izdivaç çok sürmedi, ayrıldılar. Sonra Adile Hanım bir mühendisle, Reşit Ayda Bey ile evlendi. Reşit aklı başında kibar bir insandı. Ondan iki kızı oldu. Biri bugün Profesör Gönül Pultar'dır. Öbür kızı Gülnur Maliyeci oldu. Bizim Adile Hanım'la ilişkimiz devam etti. Ben ona Adile abla diyordum. Şefkatli, beni anlayan bir abla oldu. Saatlerce hayattan, edebiyattan konuşurduk. Çok güzel derin şiirleri vardı. İnsan için aya gitsen de kalbinle daima bu küredesin diyor Fransızca bir şiirinde. O tarihte insanın aya gidebileceğini düşünmüş. Adile Hanım İstanbul'da yaşıyordu. Ankara'ya gelip gittiğinde konuşur, görüşürdük sonraları. Ama sonu acıklı. Adile Hanım bundan 10 sene kadar önce ağır bir hastalığa yakalandı. Kalkınca muvazanesini kaybediyordu. Onun için devamlı yatıyor. Ayrancı'da bir daireleri vardı. Ben gidip kendisini yokluyordum. Son defa ondan sonra görmedim, ölmüş. Yine konuşuyoruz eskilerden. Müsaade istedim. Epey kalmıştım. Kalktım. O zaman elini uzattı. Bırakma beni, ben ölüme gidiyorum der gibi ellerini uzattı. Ellerini tuttum ve bıraktım. Ölüme bıraktım. Çok müstesna bir insandı. Yüksek bir edebi zevk sahibiydi ve babası milletvekili olduğu için Atatürk'ün meclise getirdiği bütün ediplerle yakınlık kurmuştu. Ruşen Eşref, Yahya Kemal, Behçet Kemal, Yakup Kadri ile sıkı teması oldu. Onlarla ilgili hatıralarını neşretti bir kitabında. Ben de onun küçük bir edebiyat arkadaşı oldum. Dışarıda hizmetleri var. Büyükelçilik bekliyordu. Fakat onu büyükelçi yapmadılar. Sonra bir ara senatoya seçildi. Senatör oldu. Orada Ankara istasyonuna Hitit güneşi koydular ya. Bu pagan bir semboldür. Türklükle ilgisi yoktur diye sert eleştiri yaptı. Gazeteye düştü. Gerçek milliyetçiydi. Sadri Maksudi de aynı sebepten Atatürk'ün hışmına uğramıştır.
Biraz Sadri Bey'den bahsedelim. Sizin için baba gibi Paris'ten gelmiş hukukçu.
Sadri Bey hukukçu. Hukuk felsefesi, hukukun esaslarını okutuyordu açılan ilk hukuk fakültesinde. Hukuk felsefesi onu filozoflara götürüyor. Hukukun Umumi Esasları diye bir kitap yazdı eski harflerle. Bana verdi. O zaman Balıkesir'deyim. Bunu yeni harflere çevirebilir misin dedi. Onu çevirdim. Bana güveni arttı. Sonra zaman zaman gittiğimde oturtur, hukuk felsefesinden bahsederdi.
İmtihan mı ederdi sizi?
Yok, kendisi konuşur, Spencer yahut Aristo'nun hukuk felsefesini anlatırdı. Uzun uzun konuşur, bazen uykum gelirdi. Zorlardım kendimi. Takip edemiyorum tabii. Ama bir taraftan da çok istifade etmişim herhalde.
Öyle böyle zorla size öğretmiş. Sonradan hukuk tarihiyle ilgili birçok makalelerim oldu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencim olan İlber Ortaylı'yı hukuk tarihçisi yapmak için uğraştım. Bakın ne talih. Bir taraftan Sadri Beylerin bizim evin üst katına gelmesi, bir dostluğun oluşması, sonra Adile'nin bana Fransızca yardımı, Sadri Bey'in beni iyi bir mektebe göndermesi, sonra Sadri Bey'in bu özel hukuk dersleri. Bütün bunlar gelişmemde büyük etken. Demek istiyorum ki talih bana yardım etti. Hayatta hiçbir şey tezadüf değil diye düşünürüm. Muhakkak. Bakın sizinle de tanışıyoruz şimdi. Siz anlayabiliyorsunuz benim söylediğim şeyleri. Sadri Bey neden dışlandı? Ne yaptı? Atatürk'ün çok sevdiği sofraları oluyor ya, seçkin insanları masasında topluyor. 1930'lardan sonra Atatürk dil ve tarih üzerinde durmaya başladı. TDK'yı, TTK'yı kurdu. Türk milletinin kültür yoluyla yaratılması davasında Türk dilinin sadeleştirilmesine, hakiki bir Türk dilinin oluşmasına çok önem veriyordu. Aydın'la halkın birbirini anlamasını, yakınlaşmasını sağlayacak sade dil diye düşünüyordu. Sadri Maksudi Fransa'da okumuş, hem dilci hem de tarihten anlıyor. Dil inkılabı için Sadri Maksudi'den bir kitap istedi. Avrupa'da, Almanya'da, İsveç'te dillerin nasıl tasfiye edildiğine dair. Bunları toplayarak 400 sayfalık bir kitap yazdı. Türk dili için. Atatürk de bu kitaba bir ön söz yazdı. Sadri Bey dilci olarak tanınmış, TDK'nın üyesi oldu. Dışarıdan gelmiş birisi olarak ona tenkitler yağdırdılar. Fuat Köprülü ve Şemsettin Günaltay'la dil ve tarih konularında bazı çatışmaları oldu. Necmi Dilmen gibi kimseler de TTK'da Atatürk'ün etrafındaydı o zaman. Atatürk'ün dil ve tarih ilgisini istismar edenler de oldu. Ata, güneş dil teorisini onlarla ortaya attı. Nihayet bir TBMM toplantısında bankaların isimleri veriliyor. Sümer Bank, Eti Bank gibi. O zaman Sümer, Eti, Hitit, Moda tabi. Sadri Maksudi, Eti Bank ile ilgili olarak bir şey söylemek için kalkıyor ve diyor ki, Eti Bank yanlıştır, Eti Bankası olur. Türkçenin bünyesi buna müsaade eder. Eti Bank olmaz. Eyvah. Meğer bu isimleri Atatürk vermiş. Hemen Sadri Bey'i çekemeyen dilciler Atatürk'e yetiştiriyorlar. Sizi meclise tenkit etti diye. Atatürk fena halde sinirleniyor ve hemen radyoya Müştak Bey'i gönderiyor. Müştak, Türkçe'de Eti Bank da olabilir diyor. Kadıköy, Kadıköy'ü değil gibi misaller veriyor. Bizim dilimizi bilmeyen yabancı falan gibi hakaretler. Üniversiteden, meclisten Sadri Maksudi'yi atanın emriyle çıkarıyorlar. Sadri Bey tabi perişan oluyor. El üstünde tutulurken birdenbire kendini yerde buluyor. O zaman kızı Adile'yi gönderiyor. Ataya açıklama için Sadri Maksudi. Adile gidiyor ama kabul etmiyor Atatürk. Sadri Maksudi ölümüne kadar hep kenarda kaldı. İstanbul'da Kurtuluş'ta mütevazi evinde vefat etti. Hanımı Kamile Hanım da annem gibiydi. O da kanserden vefat etti ve ölüm döşeğinde beni görmek istedi. Haber gönderdi. Sadri Bey'in kitapları hala okunur. Tekrar 1935'lere dönelim. 1935'te Balıkesir Muallim Mektebi'ni bitirdim. 18 yaşında ve tatil için Ankara'ya geldim. Annemle beraberiz. Gazi Terbiye Enstitüsü'ne müracaat ettim. 2 sene okuyacağım, sonra liseye öğretmen gideceğim. Enstitü imtihanını kazandım. Fakat o sırada Sadri Bey bana bir haber verdi. Atatürk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi diye tarih tezinin önemli esaslarını araştırmak üzere bir fakülte kuruyor. Bunun için fakülteye 40 öğrenci yatılı alınacak dedi. Sadri Bey sizin için tam yol gösterici olmuş. Hakikaten öyleydi. Fakülte imtihanı için tarih kitaplarını adeta yuttum. Neden hırslıydım? Neden hırslıydınız? Babanız bırakıp gitti diye mi? Babam kolonya fabrikası olan bir insan. Sonra Ankara'ya gelmiş, o gidince müşkül günler geçirdik. Fakat akraba İstanbul'da köşkte oturuyorlar. Cemile Hanım'ın kızı Necla Hanım kiminle evli biliyor musunuz? Necla Hanım? Haminnemin kardeşi Cemile Hanım'ın kızları Muazzez, Mualla ve Necla. Necla Hanım'ın kocası tanınmış İslamcı yazar Eşref Edip, Sebiül Reşad'ı çıkarıyor. Mehmet Akif'in yakın dostu. Eşref Edip'in hanımı Necla Hanım modern bir hanımdı. Utçalardı. Yanına giderdim. Şişmandı. Sana hep doldum, sana bend oldum diye utçalardı. Ben de acaba niye olmuş derdim. Meğer bend olmak
Bağlanmak demekmiş. Hayretle onu dinlerdim.
Bütün kızları serbestti ama. Mualla ile olan ilişkim ilginç. Babam Ankara'ya gittiğimizde biz Kızıl Toprağa gelmiştik. Ya 1925'te. O zaman Fener'de eski bir paşanın bahçesinde çocukların sünnet düğünü vardı. Toplu sünnet düğünleri yapılır ya. Haminnem, sen artık sünnet olacak yaşa geldin dedi. Eskiden yaylı atlı arabalar vardı. Onunla gittik ve sünnet oldum. Evde bizim köşkteki altta odada sünnetli bana mükellef bir yatak hazırlamışlar.
Hediyeler filan?
Evet, süslü, hediyeli. Sabahın şafağında eğlenceler bitti, eve geldik. Hatıralarım, bana birisi gelecek sene tekrar sünnet olacaksın dedi. Yok yok dedim, bir keredir. Sonra atlas yorganlara serildim. Mualla da oradaymış. Atladı yatağa benim yanıma.
Aa,
kıskanıyor beni, çocukluk. Aynı yaştayız. Sen dedim sünnet olmadın, niye buraya giriyorsun? Mualla'yla biz evlenebilirdik aslında. Yaşıttık. Sonra o evlendi, boşandı. Beyoğlu'nda bir terzihane açtı. Kaybettik ilişkiyi. Mualla işte benim hayatımda ilk düşündüğüm kız. Neden hırslıyım diyorum. Onların hali vakti yerinde. O köşkte, aşağıdaki Cemile Hanım'ın köşkünde lüks bir hayat yaşıyorlar. Dedem ölmüş. Onları kıskanıyorum. Niye biz de onlar gibi değiliz diye düşünüyorum. Ve o zaman çalışacağım, ben de bütün bu nimetlere sahip olacağım diye karar verdim. Yani o yaşta çocuk deyip geçmeyin, böyle bir irade insanın bütün hayatına istikamet verebiliyor. Haminnem vardı köşkte. Sabri diye bir sakat, işsiz akraba vardı. O bostanı ekiyor, babam iflas etmiş, Ankara'da bütün bunlar beni çok etkiledi. Olacağım, yapacağım iradesi. Güzel bir şey, dozu aşmadığınız müddetçe. Dozu aşınca kendinizi kaybedersiniz. Çok doğru hocam. Eylül 1935'te Balıkesir Muallim Mektebi'nden mezun oldunuz. Evet, o zaman adım Halil Bozkurt.
Neden?
Babam koydu.
Halil İbrahim Müntakim'e ne oldu?
Halil İbrahim Müntakim, Müntakim erkenden unutuldu.
Babanızın arzusuydu.
Babamın fantezisi o. Halil Bozkurt'tu ilk ismim. Babamın Ankara'da imal ettiği Bozkurt kolonyası onunla bağlantılı. Cumhuriyet'in ilk paraları üzerinde Bozkurt vardır. Soyadı kanunu çıkınca vaktiyle gidip Bozkurt'u tescil ettirmemişiz. Oradaki memur da bize kanun gereği 3 ay sonra inalcığı uygun görmüş.
Geç kalınca size bir soyadı geçmiş. Şanslısınız yine de. Neden inalcık demiş acaba?
Nüfus memuru gelişi güzel bir isim veriyor. Mesela Keleş ismi de verebilirdi. İnalcık aslında tarihi bir şahsiyet. Cengiz Han, İslam memleketlerine hücuma başladığı zaman Otrar valisi İnalcık'tı. Cengiz'e karşı koyuyor.
Güçlü birisinin adı.
Evet, nüfus memurunun takdiri. Kanuna göre 2 ay yahut 3 ay içinde gelip tescil ettirmeyene soyadı veriliyordu.
O şekilde zoraki.
Gelişi güzel veriliyordu. Neyse, bizimki o kadar fena değil.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında inkılaplara tanık oldunuz. Nasıl karşıladınız, hatırlıyor musunuz?
1929'a kadar Atatürk'ün belli başlı inkılapları birbirini izlediler. Hilafetin kaldırılması bence en büyük inkılaptır. İkincisi Medeni Kanun, ki 1926'da neşredilmiştir. Komisyonun başında Mahmut Esat Bey var. Bu ikisi Türk toplumunun laikleşmesi demekti. Hilafetin kaldırılmasıyla devlet laikleşiyor, biliyorsunuz. Osmanlı Kanuni Esası de devletin dini İslam'dır ifadesi vardı. Hilafet kalkınca o kalkıyor. Toplum medeni kanunla İslam hukukunu bırakıp batılı hukuka geçiyor. Türk insanın hayatı için çok önemli bir kanun. 1924-27 arasında önemli gelişmeler olmuştur. Atanın lider grubu içinde hilafetin kaldırılmasına karşı olanlar vardı. Hint Müslümanları hilafetin kaldırılmasını istemiyordu. Çünkü hilafet Müslümanların İngiliz hakimiyetine, Hintlilere karşı dayanağı oluyordu. Hilafet hareketi bugünkü Pakistan'ı doğuran harekettir. Hilafetle beraber son Osmanlı, Abdülmecit, Cuma selamlığı filan hepsi gidiyor. Padişahın halkın içine girdiği büyük bir tören, ayrıca elçiler, devlet adamları, herkes izliyor Cuma selamlığını. Halife olarak büyük bir gücü temsil ediyor. Evet, halife adeta ikinci bir devlet reisi gibi. Hilafet meselesi yüzünden Hindistan'daki Müslümanlar arasından baskılar geliyor. İnönü ile Atatürk hilafeti kaldıralım, Abdülmecid'i sürgüne gönderelim diye anlaşınca büyük akis yaptı memlekette ama kendi arkadaşlarıyla arasına soğukluk girdi. Ve o tarihten itibaren İnönü, Atatürk'ün en yakın arkadaşı durumuna geldi. Ve hakikaten İnönü namuslu, vefakar ve Atatürk'e çok bağlı bir insandı. Onu kendi iktidarına ortak yaptı Atatürk. İnönü'nün de kendi arkadaşları var. Şükrü Saraçoğlu genç o zaman. İnönü'ye bağlı bir grup, işte Recep Peker, Şükrü Saraçoğlu, Abdülhalik Renda, yıllar sonra Demokrat Parti gelinceye kadar ülkeyi idare etmişlerdir. Vekil yahut başbakan olmuşlardır. Bugün Cumhuriyet tarihçileri bunun üzerinde durmuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri için Atatürk Anadolu'yu gezdi. Nutuklar verdi 1924'te. Atatürk iki gruba ayrı hitapta bulunuyordu. Müslüman halk karşısında olduğu zaman başka türlü, münevveran dediği aydınlar karşısına geldiği zaman başka türlü konuşma yapıyordu. Münevveran dediğimiz Atatürk'e bağlı aydın gençlerdi. Sonra da parti teşkilatında İnönü'nün etrafında toplandılar ve bu grup Cumhuriyeti sonuna kadar idare etti. Cumhuriyet tarihçileri gerçeği görmüyorlar diyorsunuz. Görmüyorlar. Yazanlar o zamanki gerçek tarihi yazmıyorlar. Meşhur Alman tarihçi Leopold von Ranke araştırdığı döneme kendisini götürülebilen insan tarihçidir der. Yani İnönü Atatürk dönemi belli bir grupla kurulmuştur. Hilafet meselesi çok mühimdi. Şapka inkılabı filan bunun yanında önemsiz kalır. Ben çocukluğumda 1929'a kadar bütün bu inkılapları yaşadım. Harf inkılabına dair neler hatırlıyorsunuz? Siz eski Türkçe ile başladınız. Evet, daha ilk mektepte Arapça, Farsça kuralları öğrenmiştik. Yeni alfabe 1928'de geldiği zaman özel bir hatıram yok ama kolayca intibak ettik. Çünkü yeni alfabe basitti. Atatürk Türk milletini batılı bir millet yapmayı düşünüyordu. Sıradan halk ise toplum ve siyasi hayatı İslami düşünceyle düşünüyordu. Latince'nin alfabe olarak kabulü öyle bir havada gerçekleşti. Çok mühim bir hadise de Şeyh Said isyanıdır. İngiliz tahrikiyle tabi. Bu isyan milli olmaktan çok bir irtica hareketidir. Tabi gayet sert tedbirler alındı o zaman. Biz farkında değildik. İnkılapların gelişmesi Atatürk'ün siyasi tarihinde çok önemli dönüşüm noktalarıdır. Ata 1927'de büyük nutuku verdi. Mustafa Kemal, inkılabın bilançosunu yapmak için konuştu. Kendi siyasi rakiplerini de o tarihe kadar bertaraf etti. Ona muhalefet eden Rauf Bey, Kazım Karabekir, Rafet Paşalarla hilafetin kalkışına kadar daima işbirliği içindeydiler. Kolektif bir liderlik vardı. Hatırlıyorum, mektepte defterlerimizin üzerine Mustafa Kemal ortada, bütün bu liderlerin fotoğrafları olurdu. Defterde. Evet, defterlerin arkasında Refet Paşa, İstanbul'a ilk giren paşa, Karabekir Doğu'yu kurtardı diye yazıyordu. Yok, yazmazdı da fotoğrafları vardı. Sizin için anlatıyorum. Böyle bir kolektif liderliği simgelerdi. 1927 gerçekten bir dönüm noktasıdır. Atatürk büyük bir stratejist, siyasette de öyle. Türk milletinin bir şansıdır Atatürk. Büyük bir erkan-ı harp subayı, hep planlı hareket eder. Atatürk'ün bence tam bir biyografisi yazılmamıştır. İdealize ediliyor yahut noksan yazılıyor. Neden kolektif liderlikten tek liderliğe geçti? Biliyorsunuz suikast tertipleri oldu. Cavit Bey meselesi var. Rauf Bey kendisi itiraf etmiştir. Biz hepimiz bağımsızlık savaşında ön planda savaştık. Faaliyet gösterdik ama Atatürk'ün inisiyatifi, azmi ve strateji deası olmasaydı bağımsızlık savaşı kazanılamazdı, diyor. Sonra Kazım Karabekir hatıratını yazdı. 1927 nutku Atatürk'ün tek başına iktidarı elinde toplamasının dönüm noktasıdır. Nutuk belli bir siyaseti müdafaa eden bir kitaptır. Şimdi bizim Cumhuriyet tarihini yazan arkadaşlar çok kez nutku tek kaynak olarak alıyorlar. 1919'dan sonra İstanbul ve Ankara'da çıkan Yeni Gün ve Hakimiyet-i Milliyet gazetelerindeki makaleleri okumadan Cumhuriyet tarihi yazılamaz. Ki ağır Osmanlıca gazetelerdir. Bunları okumak için Osmanlıcayı iyi bilmek lazım. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 43.